Ayrım 22, sayfa 335, 7. bölüm, 1. kısım. Bedrettin akşam yalnızlığını gölün hışırtılarıyla gidermek amacıyla kıyıya inmişti. Güneşin dağlar üstünden ağıp gidişi gölde renk renk beliriyor. Sazların ince uçlarına yansıyan olağanüstü kızıllık geleceğin muştusunu bildiriyordu. Gözleri suyun derinliklerinde, kulaklarında sazlarla oynaşıp onları canlandıran yelin iniltili sesi, kabarıp köpüklenen ince dalgalar kıyıya doğru yürüyorlar, düşünüyor Bedrettin. Dalgalar nice sabırlıdır. Bir kayayı 100 yıl, 1000 yıl, hatta 100 bin yıl nice döverler. Ve her çarpışta bir parçasını kopara kopara sonunda nice yitirirler. Kucaklayıp kendi içlerinde gözle görünmez, elle tutulmaz parçacıklar olarak nice eritirler sonunda. İnsanoğlu da özellikle toplum olandan bu yana böyledir işte. Her vuruşta zorbanın gücünden, egemenin sömürüsünden bir parçayı koparıp alır. Sonra giderek dalgaların direncine özenen bir bekleşmeyle tümünü eritip yitirir. Dışından bakan sanır ki durgundur, durağandır toplum. Başını eğmiş, boynunu bükmüş, başındakinin buyruğuna tümüyle uymuş ve yaşamaktan bıkmış bir görünüm içindedir. Ne yanlış, toplumların suskusu fırtına öncesinin durgunluğunda bin beterdir. Çünkü fırtına öncesi durgunluk yele nice güç vermekteyse, toplumun suskusu ondan bin kat daha fazla güç verir atılım yapacaklara. Ve sonunda su kayayı nice eritmekteyse, insanlık egemenliği öyle dağıtacak, yel yaprağı nice uçurmaktaysa toplum sömürüyü de öyle süpürecektir. İnsanlık bu değişmez yazgısına doğru akıp gitmektedir. İşte bizim bulunduğumuz nokta budur şimdi. Ve Börklücemiz Osmanoğlu'nu da dize getirdi mi, üretenler için yeni bir dönem doğacaktır. Emekçi kendi egemenliğini, mutluluğunu yaşayacak bundan öte. Bilmekteyiz Osmanoğlu'nun bir ordusunu yitirmek önemli değil. Hemen biri daha düzülür yenilginin ardından. Biri daha. Ama bir kez en güçlüsü yitirildi mi, ardından gelecek olanlar daha bir kolay yitirilir. Osmanoğlu tümüyle yenilse bu kez Avrupalı diker başını. Tanrı adına insanlar üstünde egemenliğini pekiştirmiş olan papalık sıyırır kılıcını kınından. Tanrı'ya da adına davrandığı ve tanrılaştırdığı İsa'ya da hıyaneti sanat haline getirmiş bu kurum da sömürüsünü sürdürmek için tüm zavallı inanmışları salar üstümüze. İsa dirilse yeniden, başladığı yerden başlasa bu kez, hiç kuşku etmeyiz ki onu yeniden çarmıha gelecek olan ilkin yeryüzündeki temsilcisi olan papadır. Öyleyse bilesin ki Osmanoğlu yittiğinde papalıkla vuruşmak bir zorunluluk haline gelecektir. Ne var ki bizim egemenliğimiz o zaman ordu düzenlemesine olanak bırakmadan varıp papanın egemenliğini vurur. Osmanoğlu yitti mi hemen komşu oluyoruz. Komşu olanda da ortaklığın mutluluğu tezden sınırı atlayıp geçer. Dünya ellerimizin arasında kalkınıp yücelmekte. Yeryüzünün hiçbir yerinde ister kara olsun, ister ak, ister sarı olsun, ister başka renk, hiçbir insan yok ki yoksunluktan, yoksulluktan yakınsın. Hiçbir insan yok ki dilediğini elde eder durumda bulunsun. Dilediği başka insanlara zarar vermemek kaydıyla. İşte bunun kurucusuyuz biz. İlk kıvılcımı yakan, ilk ışığı tutan ve insanların yüreğine başkalarını nice sevmek gerektiğini anlatan. Bu mutluluk bize yeter. Dilerlerse bundan öteye yitebiliriz. Nasılsa bizim öğretimimizi geliştirenler, başarıyla uygulayanlar vardır. Ve nasılsa toplumlar geliştikçe bizim öğretimiz gerilerde kalacaktır. Yeter ki insanlar bir kez kesin ortaklığın mutluluğuna, gelişmenin hızına erişsinler. Ondan öte dönüp anımsamalarına bile gerek yoktur. Bu düzeni kimler kurdu, nice kurdu, neyin karşılığında kurdu? Bunlar kişilere ilişkin, ilk direnen topluluklara ilişkin sorulardır. İnsan madem ki tanrıdır, yaratıcı, üretici, her şeyin sahibi olandır. Bunu kendi katkısı oranında paylaşmak hakkına sahiptir. Ondan ne kimse minnet isteyebilir ne bir küçük teşekkür. Bizim yaptığımız baştan sona doğruyu belirtmek, insanın asıl yerinde olmasını sağlamaktır. Gelecekten hiçbir şey istemeye hakkımız yoktur. Şimdi ne ki kattık toplumun bilincine, salt bunun payıyla yetinmeye koşuluyuz. O pay yaşamımız boyunca daha ileri gitmenin yollarını aramaktır. İzmir yönünden kaç gün var ki haber alamamakta. Sıkıntısı bu yüzden. Savaş kim bilir nice kızışmıştır. Börklüce'nin Aydın yöresi yiğitleri, Torlak'ın Saruhan bölgesi savaşçıları günlerdir kan içinde yüzüyorlar. O burada gölün kıyıcığında serinlemekte. Bizim içimiz her düşen yiğitle biraz daha parçalanmakta. Hangi ordudan olursa olsun her yiten can canımızı birlikte götürmekte. Dilerdik ki biz de vuruşanların arasında olalım. Dilerdik ki elimiz paladan ayrı kalmasın. Olmadı. Ellerini birbirine kenetleyerek sürdürdü dalgınlığını. Parmakları kendi elleriyle dövüşür gibiydi. Derviş deminden beri yanı başında diz çökmüş sezinlemesini bekliyor. Sezinlemiyor Bedrettin. Mavi gözlerini kızaran suya öylesine dikmiş ki yüzüne bir bakan olsa güneşin gözlerinde battığını sanır. Sonunda irkildi. Bakın diyoresine dervişi gördü. Bir şey mi var? Çelebi Sultan'dan bir haberci geldi. Sizinle konuşmak diler. Varıyoruz. Doğruldu yerinden. İşte beklediği haber. Demek Börklüce başardı. Başardığından hemen onun haberinden önce dostluk elini uzatmakta Çelebi. Haberci mutlaka haç izini getirdi. Artık biliyor ki Bedrettin tutsağı değil, dilerse tutsak durumuna geçecek olan Çelebi Mehmet'tir. Ummuyorduk, umamıyorduk bunu. Bunca başarının ardından bir yenilgiyi kaçınılmaz görüyorduk. Bunca gücün anlacında dayanılmaz diyorduk. Nice bir yığıt çıktı ki bu Börklüce geleni kırıp geçiyor. Ve Çelebi Mehmet bizi olup bitenden habersiz sandığından pazarlık istiyor. Olabilir. Egemenliğini bırakması, emekçilerin egemenliğini tanıması kaydıyla dilediği pazarlığı kurarız. Biz can yitirmek için değil, canlara can katmak için uğraşırız. Ve dahi o da ortaklığı kabul ederse dilediği yerde dilediğince bulunma hakkına kavuşur. Yok, egemenlikle direnirse o zaman durmaksızın vuruşması bir zorunluluktur. Madem zorla alınır egemenlik ve dahi madem zorla savunulur, emekçilerin de bu kurala uyması bir borçtur. Kimse egemenden yumuşak yüreklilik, insan sevgisi bekleyemez. Bunlar egemenliğin koşullarına aykırıdırlar. Kitleler adına tarihi içinde her elde edilen hak mutlaka zorla alınmıştır. Bir hünkârın yüreği yufka, insan sevgisi fazladır. Sonsuz bir adalet güvencesi içinde tutar uyruğunu, o hükümdar değildir, olamaz. Çünkü adalet sömürüyü yasaklar, oysa düzen sömürü üstüne kurulmuştur. Bir bölüğünü uyruklarının önüne atmak, salt onları uyuşturup aldatmak içindir. Veriyormuş görünüp daha bir sömürmek içindir. Bu yüzden adaletli diye ünü yayılan hükümdarlar, zalim diye bilinenlerden daha uzun süre sömürmüşlerdir toplumları. Ve toplumlar hakları için vuruşmak gerektiği bilincinden yoksun bulunduklarından, bu düzenin daha bir iyi olduğu kanısına varmışlardır. Ne yanlış! Bizim toplumumuz, ortaklar toplumu, kendi bilinciyle gördü her şeyi, öğrendi ve öyle vuruştu ki, üstüne gönderilen tüm orduları alt etti. Şimdi kendinin en güçlü olduğuna inanmış bir hükümdar bizimle pazarlığa yanaşıyor. Bakalım pazarlığın sonunda ne çıkacak? Toplum için nicesini kurtarabileceğiz. Şurası kaygı ve kuşku götürmez ki Bedrettin Şeyh, sen topluluk adına pazarlık etmeye yetkili değilsin. Kavgayı kim verdi, kanı kim döktüyse pazarlığı o yapacaktır. Ve madem ki o varlığını sürdürmek, haklarını savunmak ve öteki insan kardeşlerini korumak için vuruşmuştur, kimseye bir damla egemenlik tanımak hakkını kendinde bulamazsın sen. Simavna Kadızade Şeyh Bedreddin Mahmud'a bile. Kesin bir karara varmış olmanın coşkusuyla girdi hankahtan içeri. Kendine ayırdı, merdiven başındaki ilk odaya çıktı ağır ağır, kapıyı açtı. Haberci zıplayıp doğruldu. Ellerini göbeğinin üstüne bağlayarak oturmasına izin vermeksizin tam ortada küçük bir kabarıklık meydana getiren yeşil örtüyü gösterip kıpırdandı. Durakladı Bedrettin. Haberci yeşil örtüyü kaldırdı. Akşamın son ışıklarında altın işlemeli bir kutu yansıdı gözlerine. Gülümsemesi yeniden dudaklarına gelip çakıldı. Haberci örtüyü dürdü. Tek kelime söylemeden gerileyerek Bedrettin'in açık bıraktığı kapıdan çıktı, atına bindi. Bedrettin gözleri kutuda ağır ağır adımladı odayı, varıp postuna oturdu, gözlerini kutudan alamıyordu. Bizi de kendileri gibi altına tapar sanıyorlar. Kim bilir nice altın mücevher koydular kutunun içine. Yumuşatıp satın almak isteği, oysa biz dünyada var olan tüm istekleri yitirmiş olmakla övünürüz. Bak hele Bedrettin, büyük bir ustanın elinden çıktığına hiç kuşku duyulmayan bu kutunun içinde, belki Osmanoğullarının ilk akınlarından bu yana elde ettikleri pek çok değer vardır. Bir sor bakalım yüreğine, birine sahip olmak ister mi? İstemez değil mi? Her işlemine bin suçsuzun kanının karıştığı bu kirli kutuya bile el değdirmek doğru değil. Değil ya, Osmanoğlu'nun pazarlığını öğrenmek için başka çare de yok. Her şeyi baştan hesaplamış Çelebi Mehmet. Bedreddin'in kutuyu geri göndermesinden çekinmiş. O yüzden bırakır bırakmaz dönüp gitti haberci. Kutu giderek kararan hava içinde bile parıltısını sürdürüp gitmekte. ince ince bakıyor. Eleştirici gözlerle kutunun yapısında bir şey araştırır gibi, bulamıyor. Ustası öylesine güzel işlemiş her bir şeyini. Motifler altının olanaklarıyla birleşmiş. Aralarına serpiştirilen elmas, yakut parçaları altınla öylesine kaynaşıp bir bütün meydana getirmiş ki ilkin sezinlemiyor göz. Sonra giderek ayrıntılarının tadına varıyor ve ustanın işine tüm alkışını veriyor. Elini uzattı, karanlık basmıştı. Derviş ayaklarının ucuna basarak girdi. Kovuklardaki kandilleri yakmaya başladı. Bir ara gözü yerdeki kutuya, sonra Bedreddin'in dalgınlığına takıldı. Belli ki şeyhi açmadan içindekileri görmek dileğinde. Şu an en rahat bırakılması gereken andır. Belli belirsiz tıpırtılarla işini bitirdiği neyin yitti. Eli öylece duruyordu Bedreddin'in. Egemenlik kavgası nice güçlü sürmekte. İnsanlar nice kan dökmekteler. Bilinç kendi gücünü duyurduğunda nice güçlenmekte yoksul. Topluca davranıldığında nice baş eğdirmekte karşısındakilere. Bir belge bu kutu. Dilerdik ki koltuğumuzun altına alıp ortaklara götürelim. Orada yapıldığını duyduğumuz ortak evin bir köşesine yerleştirelim. Altına da zamanın birinde egemenin en büyüklerinden birinin yenilmişlik armağanıdır diye yazalım. Gelecek kuşaklar bir kişinin elinde nice servet biriktirdiğini bundan iyi anlayamazlar. Bakınırlar, bakarlar, sonra da düşünürler. Demek ki yeryüzünün tüm güzelliklerini kendi ellerinde toplayan insanlar varmış. Demek ki salt bunlar yaşar, bunlardan ötesi yoksulluğun kuyusunda ölümü beklerlermiş. Bir kurtuluş gibi hem de. Sonra yine kuşaklar değişir, yenileri bakarlar yine bu kutuya. Derler ki kendini egemen sayanlar böyle basit ve değersiz oyuncaklarla oyalanırlarmış. Biz bunları çocuklarımız oynasın için kullanmaktayız. Kim bilir düzenimizin başlangıcında buna sahiplenmek nice zenginliği belirtmekteymiş ki örnek olsun için buraya koymuşlar. Gülerler, bizimle alay ederler. Etsinler, zararı yok. Hele bir kez insanlık o mutlu ortama, kardeşliğin, birliğin, eşitliğin sağlam düzeyine erişsin, savaşlar yeryüzünün her bölgesinden tümden kalkıp barışın güzelliği kavrasın insanları, o zaman dilerlerse bizim basitliğimiz, ilkelliğimizle alay etsinler. Hiç önemli değil, gam da değil bizim için. Onur ve kıvanç kaynağıdır tersine. Artık bakmak gerek. Neredeyse akşam yemeğinin hazır olduğunu bildirirler. Bakıp yemekten sonra verilecek yanıtı düşünmek gerek bir iyice. Kaba bir zebercet çıt çıtla kapatılmıştı. Bastı çıt çıtın üstüne. Kapak kendiliğindenmiş gibi açılıverdi. Baktı Bedrettin, dondu sonra. Tüm umutları bir bakışta yıkılıvermişti. İçinden bir üzüncün dalgaları kabardı. Gözlerinde yaş oldu hemen. Binlerce yıldır bir kayayı döven dalgacıklar gibi kıyının öte başına ulaştılar. Kaya erimiş suya karışmıştı. Ve kutunun içinde şeyhine kavuşmaktan mutluluk duyarcasına sevecen bakan Börklüce'nin kesik başı yerleştirilmişti. Gözlerini gözlerine dikti. Yaşıyordu sanki, konuşuyor, bir şeyler anlatıyordu. Anlattıklarını ta yüreğinin derinliklerinde duydu Bedrettin. Senin suçun yoktu Börklüce'm, suç bende. Zamansız eyleme geçtik demek ki. Egemenin güçlenmesine olanak tanıdık. Kavşamış bir Anadolu ve post kavgasında bir Urumeli var iken biz tepeden bir düzenleme ile yürütürüz sandık. Sen İznik'ten çıktığın gün bu sonuç belirmişti demek. Egemen yıprattı başkalarını üstümüze salarak, bir iyice yordu, bunalttı bizi. Sonunda senin gibi bir değeri yitirdi acımasız. Biliyoruz, söylemek istediklerin beliriyor belleğimizde. Yanlışımız nerede diyeceksin? İnsan bizimle, mutluluk bizimle. Neden çok görürler mutluluğu insana diyeceksin, deme. Kuralı budur ki egemen egemenliğini sürdürecek ve dahi sanacak ki yanına kalacak. Börklüce'mizi yitirip bize gözdağı vermekte, sıranın bizde olduğunu bildirmekte. Biz de Bedreddin isek, biz de her sözümüzün doğruluğuna inanıyorsak bunun öcünü komamalıyız. Giderek bedeninin donması daha bir artıyor ve buz üstünde gibi kayı kayı veriyor düşünceleri. Bizim yitmemiz bir anlam taşımaz. Keşke onca insanı dilediklerini yapmakla özgür bıraksalardı. Bunun bedeli olarak bizi isteselerdi. Seve seve uzatırdık boynumuzu ipin altına. Seve seve kendimiz çekerdik yaşamdan ayağımızı. Ama zorla kurulan egemenlik hükmünü yürütecektir. Ölümler, zorbalıklar ve zulümler sürecektir. Senin yitikliğin bunun ispatı Börklüce'm. Bizi böyle donduran, buz içindeyken yandıran da budur işte. Ama tasan olmasın, bunun öcü alınacaktır. ve dahi yine insana dayanaraktan bir egemenliğin kendi koşullarıyla nice yıkıldığı ispatlanacaktır. Timur ölmüştür. Ama doğru, sultanlığı sürüp gitmekte daha, hem de Osmanoğlu'ndan çok güçlü, çok görkemli olarak. Bize saygı duyacak, sözümüzü dinleyecek birini buluruz o yönde. Bulur ve dahi bunun hesabını sorma olanağını elde ederiz. Biz zaman yitirmiş sayılmayız. Daha yaşımız 60'ı yeni aştı. Önümüzde uzun bir yaşam var. Ve bu zamanı bir bilgi eri olarak değil, senin gibi bir savaş eri olarak bitirmek, kendimize, bilincimize karşı ödeyeceğimiz son borç olsun. Son bir davranışla kutunun kapağını kapattı. Derviş yemeğin hazır olduğunu söylemeye girdiğinde şeyhinin taşlaştığını sandı. Öyle parmakları kutunun üstünde donup kalmıştı. Dokunup dokunmamak konusunda ikirciklendi bir süre, sonra karşısına varıp diz çöktü. Bedrettin ne gözlerini aldı kutuda, ne elini çekti. Sonunda Alaz'ı donmasını engelledi. Ağır ağır kan dolaştı damarlarında, kıpırdandı kolu parmağı. Giderek içinin derinlerinde düğümlenen acı gırtlağına doğru geldi. Gözlerinden yaş akarken bir hıçkırık çıktı ağzından. Derviş yere kapaklandı. Bedrettin hemen topladı kendini. Varın yemeğinizi yiyin, sonra da nice zahmetse burada toplanın. Buyruğunuz başımız üstüne şeyhim, ayaklarının ucuna basarak çıktı. Şeyh Bedrettin ağlıyordu. Bunca yıldır ilk kez rastladı böyle bir olaya. O hep gülerken gördü şeyhini. Nice büyük olayla karşılaşırsa karşılaşsın, yüzünden gülücüğünü, aklaşmaya çoktan başlamış kumral sakallarından, dişlerinin aydınlığını yitirmezdi. Şimdi birden değişip ağlamaya oturduğuna göre bir acı olmalı içindeki. Öyle bir acı ki Şeyh Bedreddin'i bile ağlata. Yoldaşlarına hiçbir şey söylemeden şeyhin yemek istemediğini bildirdi. Oturdular sofranın başına, aceleyle yediler yemeklerini. Bitirdiklerinde öteki buyruğunu iletti. Bizi beklemekteler. Dervişler sessizce çıktılar merdivenleri. Ayaklarının ucuna basıp girdiler kapıdan. Bedreddin öyle oturuyordu. Tümü gelip karşısında yerleşince başını doğrulttu. Karındaşlarım, günlerdir haber almamamızın nedeni anlaşıldı. Osmanoğlu en güçlü dayanağımız, en gözde karındaşımız ve Aydın bölgesindeki temsilcimiz Börklüce Mustafa'mızı yitirmiş. Altın kutu içinde başını yollar bize. Düşündük ki bundan sonra daha bir azar egemen. O yüzden bu gece düşünün. Yarın öğle namazından sonra kendine yaraşır bir tören düzenleyelim Börklüce'mize. Ondan öte de bu kez biz başlamak üzere kavgaya girelim deriz. Ola ki içinizden kavgaya karşı çıkanlar buluna. Ola ki yaşamının daha pek çok şeyleri çözeceğini umanlar buluna. Bunu saptamak için eyleme hemen girmiyoruz. Dileyen dilediğince davranmakta özgürdür. Biz yıkıma alışkınız, öyle olmamız gerekli. Yaşamımız tüm yıkım görmekle geçti. Bu yüzden dikilip vuruşmak zorunda olduğunu biliyoruz insanoğlunun. Şimdi gidip dinlenin. Yarın ya birlikte eyleme geçeriz, ya yoldaşlarımızın noksanlaşmış olduklarını görürüz. Gayrı karar sizindir. Dervişler tek söz söylemeksizin çıktılar. Kendi aralarında bile konuşmaya davranan olmadı. Çinici ahisi fırının kapağını açtı. Gözlerini kalfasının gözlerine dikti. Hiç baktın mı fırının içine? Baktım ustam. Ne gördün? Kalfa boynunu büktü, sanıyordu ki ustası azarlayacak, sanıyordu ki bir söz edecek. Yine de yanıtlaması gerekti, başını salladı. Kan kırmızısı. Usta nefeslendi, demek yanılan gözleri değildi. Fırına giren toprak kırmızılaşmıştı. Aklından başka renkleri düşünerek yaptığı çini fırının içinde kan kırmızısı oluvermişti. Şaşılacak iş. Şimdiye hangi rengi istiyorsa onu tutturmuştu. En önemli ustalık buydu çinicilikte. Kişinin istediği rengi tutturabilmesi. Ama bu kez değişikti durum. Börklüce Mustafa'nın cenaze töreni vardı bugün. Sabahleyin erkenden duyurulmuştu kente. Bir yas bürümüştü tümünü. Ne olup bittiğini bilmiyorlardı. Osmanoğlu'nun Bayezid Paşa komutasında gönderdiği ordu nice vuruştu, nasıl becerdi bu işi kimse bilmiyor. Ama bildikleri bir şey var ki Şeyh Bedreddin üzgün ve Börklüce Mustafa yok artık. Hangi çinici fırınını açtıysa birbirinin aynı olan kırmızılıklar beliriyor. Sanki Börklüce'nin kanı yetişmiş İznik çinilerinde balkımakta. Damar damar, bir sızı gibi, bir kan pıhtılaşması gibi ve soğutulan fırınlardan alınan çiniler bir örnek. Böylesi bir kırmızıyı hiç bulamazdık biz demekteler, yine bulamazlar kuşkusuz. Ne tam kırmızı bu çiniler, ne tam pembe, ikisinin arası kan rengi. Besbelli ki İznik çinicileri ilk olduğu gibi son kez bu renk bir çini dökmekteler. Ve besbelli ki bugünün anısını canlandırmak için yüzyıllar sonrasına böylece kalacak bu çiniler. Camide toplandıklarında çinici ahileri birbirlerine anlatıyorlar başlarına gelenleri. Öteki ahiler kulak olmuş dinlemekteler. Olası değil karındaşım. Bilirim ahi nice dalgın olsa takımını düz tutar. Ama bugün öyle değil. Bilmiyorum nice oldu. Salt kırmızı vermişim çinilere. Vermişim ya öyle bir kırmızı ki bu gizini bilmemekteyim. Al benden de o kadar ahim. Sanki kan oturmuş çinilerimizin üstüne. Bunu öyle bir değerlendirmeliyiz ki biz yüzyıllar boyu unutulmasın. Nice? Osmanoğlu'nun çini ısmarlayacağı söylenmekte. Söylenmekteyse derim ki bu çinileri verelim. Sarayının has bir köşesine dizelesin ve dahi aklının kıyısından bile geçirmesin çinilerin öyküsünü. Meğer ki araştırıp bulsun. Öylelikle biz ahilerin bir anıyı geleceğe nice bıraktığımız anlaşılsın he mi? Tam dediğin gibi. Olur, öyleyse bu çinileri satmak yok. Hünkâr isteyene Osmanoğullarından Çelebi Mehmet Han olmazsa oğlu torunu isteyene söz satmıyoruz. Ne zaman ki istediler oğullarımızdan torunlarımıza önerip bunların verilmesini dileyeceğiz. Zaten size bir şey diyeyim mi? Bu çinileri görende aklı şaşar kişinin. Öylesine güzel, öylesine kendine özgü bir rengi var. Saklayalım cami dönüşü. Hatta dilerseniz sandığa bırakalım olduğu gibi. En doğrusu bu. Sandık saklasın. Sonunda dileyen isteyen olduğunda verilsin. Dervişler tabutu kimseye bırakmaksızın getirdiler. Bedrettin ağır ağır izliyordu. Kimse bir söz etmedi, edemedi. Tabut musalla taşına kondu. Cami taşmış, İznik olduğu gibi alanda toplanmıştı. Bedrettin ilkin namazı kıldırdı, sonra cenaze namazını. Bitirir bitirmez konuşmaya başladı. İnsanlar tanık olunuz ki burada yatan geleceğin ve toplumun mutluluğu için ölmüştür. Tanık olunuz ki bugün olmazsa yarın mutlaka Börklüce Mustafa'mızın kurup yeşerttiği düzen egemen olacaktır. Sömürünün tüm çarkları kırılacak, nice direnirse dirensin sömürgen yeryüzünden kalkacaktır. Tanık olunuz ki, bunu kaç kez söylediğimiz gibi yine belirtiyoruz. Yaşamı bugünden yarına kendi küçümencik ömrüyle bir tutanlar belki anlayamazlar. Ama tarihin geleceği insanlığa bunu hazırlamaktadır. Tüm toprak işleyenin, tüm tezgahlar üretenin, tüm sular kullananın ve dahi tüm egemenlik salt emekçinin olacaktır. Siz çocuklarınıza iletiniz bugün olmazsa bile. Çocuklarınız çocuklarına iletsinler. Hükümdarlıklar, taçlar nice görkemli görünseler de üstünde durdukları başlar için giderek taşınmaz olmaktadırlar. Bir gün mutlaka insanlar başlarından egemenleri atacaklardır. Sultanların, kralların, ruhbanların yerine birbirine kenetlenmiş, dayanmış ve her işini danışma üzerine kurmayı alışkanlık haline getirmiş emekçilerin egemenliği alacaktır. Börklüce'miz bunu şimdiden sağlamaya çabaladı. Tümünüz tanıksınız ki sağladı da, insanlar ortaklığın, kişi egemenliğinden, egemenlerinden sıyrılıp bunu paylaşınca mutluluğun ne olduğunu gördüler. Bunun için vuruştular. Belki başardılar, belki başaramadılar. Bir kişi inancı için vuruşurken ölürse, inancı da doğrudaysa o ölmüş olmaz. Tarih gelecek için kavga verip yitmiş bile olsa, insanlık uğruna vuruşanları hiç unutmaz. Sizden yine tanıklık isteriz ki Börklüce Mustafa bunlardan biri, en bilinçlisi, en güzeli, en unutulmazı olacaktır. Bir hıçkırık durmaksızın tırmalıyordu boğazını ve sesini kesmek için zorluyordu Bedrettin'i. Yutkuna yutkuna konuşmasını sürdürdü. Olmuştur, siz ki insansınız, siz ki mutluluğun ne olduğunu bilmektesiniz, sanatçılar vardır içinizde. Bilinçliler, bilgililer, bilisizler vardır. Tümünüzden tanıklık istiyoruz ki sözlerimiz doğru. Börklüce Mustafa'mız bizim belleklerimizde, gönüllerimizde, geleceğimizde yazılır. Tümü başlarını eğdiler. Buncacık bir söylevin içinde çiçeklerle bezenmiş gibiydi Börklüce. Kesik başı bir koca tabutun içine konulmuştu. Ve tabut ağır ağır kaldırıldı. Ağır ağır götürüldü İznik mezarlığına. Gömüp toprağı kümbetledikten sonra Bedrettin'in başında bırakıp döndüler tümü. Bedrettin çömeldi başucuna. Baka Börklüce, kim ne derse desin biz senden hoşnutuz. Egemen yitirmiş bile olsa sizi, nasılını bilmemekle birlikte, insanların mutluluğuna çalıştığından, bunun için kuşça canı teslim ettiğinden kuşkumuz yoktur. Bu hoşnutluk içinde hoşça yat. Biz çok oyalanmayacağız bu dünyada. Neden dersen senin bıraktığın yerden başlamak dileriz. Başlayanda aynı sonun bizim içinde kaçınılmaz hale gelmesi gün sorunudur. Ama bu bizi yıldırmaz bilesin. Bilesin ki kavuştuğumuzda biz senden mutlu oluruz. Doğruldu. Dervişlerinin hiçbiri bırakıp gitmemişti. Hankahta hazırlıklar düzülmüş, akşamın olması bekleniyordu. Akşama değin ses gelmezse Çelebi Mehmet'ten. Gelirse karşılamak olanağı doğarsa o zaman daha bir kolay başlar kavga. Bakalım, akşam oluncaya beklemek gerek. Bekliyor. Eğer ses gelmezse çekilip gidecek. Çelebi Mehmet Bedreddin'i yeniden gördüğüne tüm ettiklerine pişman olacak. Hele bir çıksın İznik'ten. Çıkmamakla yaptığı hatayı son kavgada yitmiş olanlara bir bağışlatsın. Evet karındaşlarım, tümünüze karşı sorumlu ve suçlu olan biziz. Kendimiz gelip yürütmeliydik savaşı. Kendimizin başına gelmeliydi Bayezid Paşa'nın öfkesi. Buradan salt haberci ve haber göndermekle yetinmek yakışmazdı bize. Korktuk mu? Hiçbir zaman korkmadık. Ama Çelebi'nin tüm ordularıyla yüklenmesinden çekindik. Yüklenseydi korkusuz dikilmek gerekti adnacına. Bunu yapmadık. Yapamadığımızdan hem yürek yanıklığını, hem değerli yiğitlerimizi yitirmiş olmanın acısını, hem de yenilginin tadını bir kez daha tattık. Aslında başından bu yana yanlışta olan biziz. Demekteydik ki şimdilik savaşımız bilim düzeyinde verilmekte. Olsun, bilgisini kitlelere aşılamayan, bunun uygulaması söz konusu olduğunda, uygulamanın başında kendisi bulunmayan bilge, bilge değildir. Bizim ne ayrıcalığımız var şimdi öteki egemenlerden? Börklücemiz onunla birlikte belki de öğretimizin kurduğu her güzel şey yitirilmiş. Biz burada yakınmaktan öte ne yapmaktayız? İlkin kendi içimizde arınmak gerekli, ilkin bunun bedelini ödeyip utancından kurtulmak gerekli ki rahat olabilelim. Yoksa yaşamak değerini yitirmekte, biz kendi gözümüzde küçülüp kirlendikten öte başkaları üstüne nice güçlü olalım. Belki ilkel insan hak verir bize, ne etsin tutsaklı der. Can söz konusu olanda nice seyirtip yitmekteyiz, nice karar almaktayız. Şehzadenin komutasında ordunun gittiğini haber alır almaz varıp yetmeliydik ortaklara. Ortaklarımızın başına geçip Börklüce yerine biz yitmeliydik gerekiyorsa. O zaman gerçek örneği vermiş olurduk gelecek kuşaklara da, tarihe de. Spartaküs nice çürütmüştür Roma'yı diyorduk. Spartaküs vuruştuğu ve yitirildiği için tohumunu toprağa düşürdü. Yeşerdi, gelişti, büyüdü. İsa da öyle. En sonuncusu Muhammed bile öyle. Kaçabildiyse Kureyşlilerin elinden ne mutlu. Başardı da, düzenin yeşerdiğini görerek gitti. O zaman özellikle insanların ekonomik durumlarına ilişkin olan bir inancın kavgasız gelişeceğini ummak, başkaları yoluyla filizlendirileceğini beklemek hayalciliktir. Biz ki gerçekçi geçinirdik, biz ki her olayı ister talihin gerilerinde olsun, ister gözümüzün önünde olsun hep gerçek açısından yorumladığımızı savunurduk. Al işte gerçekçiliği. Üstelik Börklüce'nin bir Spartaküs olmasından hep çekindik. O zaman niye yetişip düzeltmedik durumu? Bizi aldattı Osmanoğlu hem de kaç kez. Aferin. Oturduğu yerde dalıp dalıp gidiyor. Dervişleri son hazırlıkları yapıp sur kapılarını denetliyorlar. Nasıl çıkılıp gidileceğini çoktan saptanmış. Sur korumacılarından ikisi birlikte geleceğini bildirdiler. Böylelikle kapı açılacak. Kimse görmeden çıkıp gidecekler. Bir gece sabaha dek yol aldılar mı izlerini yitirir Osmanoğlu. Bulduğu zaman da iş işten geçmiş olur. Onlar yeniden güçlenir, yeniden savaşacak duruma gelmiş olurlar. Bedrettin yönünü bildirmiyor. Nereye gidecek, nasıl gidecek, hiç düşünmüyor bunu. Bir kez kafasına koydu, İznik'ten çıkıp gidecek. Dilerse daha kapıdan çıktığında karşılaşsın. Çelebi Mehmet'in askerleriyle umurunda değil. Yeter ki bir kez buradan çıksın, yasaklanmasına karşın kesin durumunu alsın. Ondan ötesi yeniden örgütlenme, düzenleme ve vuruşmaya kalkmakta. En büyük savaşçıların yanında bulundu, öykülerini dinledi o. Öğrendiklerini uygulama zamanı işte şimdi. Geçti bile ama yeniden gelmekte. Osmanoğlu tümüne parmak ısırtacak bir başbuğu görsün de aklı başına gelsin. Hayalle gerçek arasında gidip geliyor Bedrettin. Bir savaşa başlamış görüyor kendini. Bir tutsaklığın acısıyla yüreği burkuluyor. Bir uçtan bir uca kanat açmış gibi. Bir hayallerinin şahlanışında yanıp geçiyor Osmanoğlu'nu, bir İznik'te bir postun üstünde çöreklenmiş düşünmekte olduğunu düşünüyor.